Ayrım 33.
Marshall oturakaldı. Kendi beceriksizliğine canı sıkılmıştı. Pek şansı yoktu ama Emil bir şeyler yapabilirdi belki. Birkaç dakika sonra geri gelen şef garsonun uzattığı kağıtta Zürih'teki adres ve telefon numarası yazılıydı. Marshall'da olanların aynısı yani. Resepsiyondan öğrendiğim kadarıyla Bay Macondo, Zürih'teki Baro Lac kulübüne üye olduğu için buraya gayri resmi olarak nezaketen kabul edilmiş. Arzu ederseniz Zürih'teki kulübe faks çekerek daha fazla bilgi isteyebiliriz. Lütfen. Ve zahmet olmazsa gelen cevabı bana fakslar mısınız? Size kartımı vereyim. Marshall kapıya yönelmişti ki Emil onu durdurup fısıltıyla devam etti sözüne. Ödemeyi sormuştunuz. Bu aramızda kalsın doktor. Bay Macondo nakit ödemişti. Hem de gayet cömert bir şekilde. Bana 200 dolar verdi. Yemeğin parasını oradan ödememi, garsona yüklü bir bahşiş vermemi ve kalanını da kendime ayırmamı söyledi. Bu tip konularda benim müthiş hafızama kesinlikle güvenebilirsiniz. Teşekkür ederim Emil. Gerçekten çok yardımcı oldun. Marshall banknot kıskacından istemeye istemeye bir 20 dolar çıkarıp Emil'in pudralı eline tutuşturdu. Tam gidiyordu ki aniden bir şey daha geldi aklına. Emil, senden son bir iyilik isteyebilir miyim? Geçen sefer burada Bay Macondo'nun bir arkadaşıyla tanışmıştım. Frapan denilebilecek tarzda giyinmiş, uzun boylu bir bey. Galiba portakal rengi gömlekle kırmızı damalı ceket vardı üstünde. Adını unuttum ama babası bir zamanlar San Francisco Belediye Başkanı'ymış. Olsa olsa Bay Roscoe Richardson'dır bu. Bugün erken saatlerde görmüştüm kendisini. Ya kütüphanededir ya da oyun salonunda. Size bir tavsiye doktor. Tavla oynarken konuşmayın onunla. O zaman aksi oluyor. Oyun çok geriyor onu. Size iyi şanslar ve faksınızla da bizzat ilgileneceğim. Bana güvenebilirsiniz. Emil başını eğerek selam verdi ve geçirdi onu. Tekrar teşekkür ederim Emil ve tekrar bir 20 dolarlık çıkarmaktan başka şansı yoktu Marshall. Marshall meşe lambrili oyun salonuna girdiğinde Roscoe Richardson tavlanın başından yeni kalkmış, öğle yemeğinden önce gazetesini okumak için kütüphaneye doğru yollanıyordu. Aa Bay Richardson, beni hatırlarsınız belki, Doktor Strider. Birkaç hafta önce karşılaşmıştık. Sizin bir ahbabınızla yemek yiyordum. Peter Macondo. Aa tabii Doktor Strider, hatırlıyorum. Adınıza konferans dizisi düzenlenmişti. Tebrik ediyorum sizi. Büyük bir şeref, çok büyük. Bugün benimle yemek yer miydiniz? Maalesef hayır. Öğleden sonram tamamen hastalara ayrılmış durumda. Ama sizden bir ricam olacak. Bay Macondo'ya ulaşmaya çalışıyorum da. Acaba siz nerede olduğunu biliyor musunuz? Hiçbir fikrim yok. Onu daha önce hiç görmemiştim ki. Tatlı bir adam ama tuhaftır. Ona yeni yatırımımla ilgili bilgi yollamıştım. Federal kargo adreste yok diye geri gönderdi. Size beni tanıdığını mı söylemişti? Aklımda öyle kalmış ama emin değilim. Sizin babanızla onun babası, kendisi iktisat profesörü, birlikte golf oynarlarmış. Bunu anlattığını hatırlıyorum. Kim bilir? Gayet mümkündür. Babam batı dünyasında tanınmış ne kadar adam varsa hepsiyle golf oynamıştır. Ve burada derisi iyice sarkmış yüzünü bariz bir şekilde çarpıtarak göz kırptı. Tabii bazı kadınlarla da. Evet, saat tam 11.30. Financial Times gelmiştir. Her zaman deli gibi saldırırlar o gazeteye. Bir an önce kütüphaneye gitsem iyi olacak. Size iyi şanslar doktor. Gerçi Roscoe Richardson'la konuşmak hiç de Marshall'ın yüreğine su serpmiş değildi ama ne yapması gerektiği konusunda bazı fikirler veriyordu. Marshall muayenehanesine varır varmaz Macondo dosyasını açtı ve Marshall Strider adına konferans dizisini bildiren faksı çıkardı. Meksiko Üniversitesi'ndeki o dekanın adı neydi? İşte Raul Gomez. Birkaç dakika içinde hattaydı Bay Gomez. Günlerdir ilk defa bir şey yolunda girmişti. Marshall'ın İspanyolcası kıt olsa da Bay Gomez'in Peter Macondo adını hayatında ilk defa duymakta olduğunu anlamaya yetiyordu. Strider adına bir konferans dizisi düzenlenmek için ondan yüklü bir bağış almış olmasıysa asla söz konusu değildi. Peter Macondo'nun babasına gelince iktisat bölümündeki öğretim üyeleri arasında Macondo diye biri yoktu. Daha doğrusu üniversitenin hiçbir bölümünde bir Macondo yoktu. Marshall sandalyesine yığılıverdi. Çok fazla darbe almıştı ve şimdi geriye yaslanıp kafasını toparlamaya çalışıyordu. Ancak birkaç dakika sonra iş bilir mizacı ağır bastı. Kağıdı kaleme alıp bir yapılacak işler listesi çıkardı. İlk iş o gün öğleden sonraki hastaların randevularını iptal etmekti. Marshall 4 hastasını arayarak randevularının iptal edildiğine dair mesaj bıraktı. Bir nedense belirtmedi tabii ki. Onun kanaatine göre burada doğru teknik sessiz kalıp randevularının neden iptal edilmiş olduğu konusunda hastaların geliştirdiği fantezileri keşfetmekti. Bir de para vardı tabii.
$175 dolardan 4 saat, $700 ücretinden olmuştu ve asla geri gelmeyecekti bu kaybı. Marshall bugünkü randevuların iptali hayatında bir dönüm noktasını temsil ediyor olabilir mi diye düşünüyordu. Bu kararın bir kilometre taşı olacağı düşüncesi vardı kafasında. Meslek hayatı boyunca tek bir klinik saatini iptal etmiş değildi. O zaten hiçbir şey kaçırmış değildi. Ne bir futbol idmanını, ne bir okul gününü. Ta kreş günlerine kadar devamlılık takdirnameleriyle doluydu sicili. Asla hastalanmadığı için değil, o da herkes kadar hastalanırdı. Ama buna dayanabilecek kadar sağlamdı. Gel gör ki insan paniğe kapıldı mı, bir seanslık analize dayanamıyordu işte. Bir sonraki madde, Melvin'i ara. Melvin'in ne diyeceğini biliyordu. Marshall ve Melvin hiç düşünmeden beklenen talimatı verdi. Bankaya gitmenin vakti geldi. O mektubu derhal Credit Suisse'e götür. Senin banka hesabına doğrudan $90,000 yatırmalarını iste. Ve teminat mektubu almanı direttiğim için de bana teşekkür et Marshall. Hatta ayağımı öp. Bana borçlusun bunu. Ve sakın unutma. Allah'ım bunu benden mi öğreneceksin Marshall? Sen delilerle uğraşıyorsun. Onlarla yatırım işine girme. Bir saat sonra Marshall elinde bankanın teminat mektubuyla Sutter sokağında Credit Suisse'e doğru yürümekteydi. Sönmüş hayallerine yandı durdu yol boyunca. Servet sanat koleksiyonuna katacağı yeni parçalar, o velut zihnine kendini ifade imkanını sağlayacak boş zaman ama en çok da yatırım dünyasına girmesini sağlayacak anahtardan olduğuna yanıyordu. Özel kulüplerin pirinç posta kutularının ahenk dolu yaşamların dünyasına girecekti. Ne güzel. Ya Peter? Peter de mi o dünyaya aitti? Bu işten parasal bir kar sağlamayacaktı elbette. Yahu sağlayacak bile olsa onunla banka arasındaydı. Ama diye düşündü Marshall, Peter'ın bu işte parasal çıkarı yoksa motivasyonu neydi? Psikanalizle dalgasını geçmek mi? Hatta Seth Pent'le bir bağlantısı olabilir mi acaba? Ya Shelley Merriman'la? Hatta psikanaliz enstitüsündeki ayrılıkçı hizmin tamamıyla? Bir eşek şakası olabilir mi bu? Sırf sosyopatça bir kötülük yapma isteği mi? Tamam da oynanan oyun ne olursa olsun, motivasyon ne olursa olsun, nasıl oldu da daha önce anlayamadım. Ah eşek kafa ah. Eşeğin tekiyim ben. Aç gözlü bir eşek. Credit Suisse şubesi ticari olarak iş yapan bir banka değildi. İdari temsilcilikti sadece. Sutter sokağındaki bir hanım 5. katında yer alıyordu. Marshall'ı karşılayan banka görevlisi teminat mektubunu inceledi ve mektup üzerinde tam yetki sahibi oldukları konusunda güvence verdi. Şube müdürünün şu anda başka bir müşteriyle ilgilenmekte olduğunu, az sonra kendisiyle şahsen ilgileneceğini özür dileyerek açıkladı. Zaten mektubu Züriye faksladıkları için biraz beklemesi gerekecekti. 10 dakika sonra ince yapılı, uzun suratlı ve David Niven bıyıklı ciddi bir adam olan müdür Marshall'ı ofisine davet etti. Marshall'ın hüviyetini inceleyip ehliyeti ve banka kartlarındaki numaraları kaydettikten sonra bankanın teminat mektubuna baktı. Ardından fotokopisini çekmek üzere kalktı. Döndüğünde Marshall, ödemeyi nasıl alacağım? Avukatımın tavsiyesine göre, özür dilerim Doktor Strider, avukatınızın adını ve adresini alabilir miyim acaba? Marshall, kuzeni Melvin'le ilgili gerekli bilgileri vererek devam etti sözüne. Avukatım bana paranın doğrudan Wells Fargo'daki hesabıma yatırılmasını istememi tavsiye etmişti. Müdür birkaç dakika hiç konuşmadan oturup mektubu inceledi. Bir sorun mu var diye sordu Marshall. Bu mektup talep üzerine ödeme yapılmasını garanti etmiyor mu? Bu gerçekten de Credit Suisse'in talep üzerine ödemeyi garanti eden mektubudur. Burada gördüğünüz gibi imza satırını işaret ediyordu. Mektup Zürih şubemiz tarafından imzalanmış ve başkan yardımcılarımızdan Winfried Froster'ın imzasını taşıyor. Bakın ben Winfried Froster'ı iyi tanırım. Hem de çok iyi. İkimiz Toronto şubemizde 3 yıl birlikte çalıştık. Ve evet Doktor Strider, bir sorun var. Bu imza Winfried Froster'ın değil. Üstelik Züri faksla teyit etti. Onun imzasına benzemiyor biri. Ne yazık ki size karşı çok tatsız bir görev üstlenmiş bulunuyorum. Ama bu mektubun sahte olduğunu söylemek zorundayım. 23. Ernest'in muayenehanesinden çıktıktan sonra Carol, birinci kattaki vestiyerde jogging kıyafetini ve ayakkabılarını giyip arabasıyla Marina'nın yolunu tuttu. San Francisco Zen merkezinin gayet güzel işlettiği gözde vejeteryen lokantası Yeşil'in yakınına park etti. Yat limanının yanında 3,5 kilometre kadar körfezi takip ederek Golden Gate'in hemen altındaki Fort Point'te sona eren bir koşu yolu vardı. Jess burada koşmayı seviyordu. Son zamanlarda Carol da öyle. Küçük galerilerin kütüphaneden bozma bir kitap evi, bir sanat müzesi, bir tiyatro ve tiyatro atölyesi bulunduğu eski Fort Mason binalarının oradan başladılar koşmaya.
gemi kızaklarının yanından ve gözünü karartmış martıların koşucuların ayağına dolanmaktan çekinmediği körfez kıyısından geçerek devam ettiler. Sonra üstünde uçurtmaların süzüldüğü çimenlik araziden geçtiler. Carol'la abisi Jeb'in bir zamanlar uçurduğu üçgen ya da kutu biçimli basit uçurtmalardan değildi bunlar. Süpermen ya da bir çift kadın bacağı biçiminde yapılmış avantgard modellerdi. Kimisi de pırıl pırıl parlayan high-tech tarzı metalik üçgenlerden oluşmuştu. Ve uğulduyarak hızla göğe süzülüp yön değiştiriyor ya da dümdüz yere inerken birden fren yapıp kuyrukları üzerinde bir balerin edasıyla dönüveriyorlardı. Sonra ufacık bir kumsala geldiler. Kumdan yapılma gerçeküstü bir deniz kızı heykelinin etrafında birkaç kişi güneşleniyordu. Sonra suyun karaya doğru iyice sokulduğu bir kumsala ıslak mayolu rüzgar sörfçüleri bu zevkli uğraş için hazırlanıyordu. Sonra düzinelerce taş heykelin bulunduğu kayalıklara. Meçhul bir sanatçı tarafından özene bezene seçilmiş koca koca taşlar, fantastik Birmanya pagodalarını andırırcasına her an bozulabilir gibi duran bir dengede düzenlenmişti. Arkasından uzun bir iskelet çıktı karşılarına. Büyük bir ciddiyetle kendini işine vermiş olan uzak doğulu balıkçılarla doluydu üstü. Ve Carol'ın görebildiği kadarıyla bir teki bile tek bir şey tutabilmiş değildi. Sonra tam Golden Gate'in göbeğindeki uzun kumlukta sona erdi koşu. Burada durup uzun saçlı, seksi sörfçülerin apartman boyundaki karanlık dalgaların sırtına atlayacakları anı bekleyerek soğuk sularla oynaşmasını izlemek mümkündü. Artık hemen hemen her gün Carol'la Jess birlikte koşuyorlardı. Bazen Golden Gate Parkı'nın koşu yollarında, bazen kumsal boyunca Cliff House'un güneyinde ama en çok da Marina yolunu izliyorlardı. Ayrıca birçok akşamı da Jess'le birlikte geçiriyordu Carol. İşten eve döndüğünde Jess genellikle orada oluyor, akşam yemeğini hazırlarken bir yandan ikizlerle laflıyordu. Çocuklar gittikçe daha çok sevmeye başlamışlardı onu. Carol, Jess'le birlikte olmak hoşuna gittiği halde endişelenmekteydi. Jess gerçek olamayacak kadar iyi bir adama benziyordu. Ya Carol'a daha da yakınlaşırsa ne olacaktı? Onun aslında nasıl bir kadın olduğunu görebilecek kadar yakınlaşırsa? İçindeki düşünceler güzel değildi onun. O zaman gerisin geri gider miydi acaba Jess? Jess'in onun evini bu kadar çabuk benimsemiş olması güvensizlik yaratıyordu Carol'da. Bir de çocukların gözünde bu kadar önemli bir haline gelmiş olması. Olur da Jess'in kendisine göre olmadığına karar verirse özgürce seçim yapabilecek miydi Carol? Yoksa çocukların iyiliği için kapana mı kısılacaktı? Jess'in işi çıkıp da onunla koşamadığı zamanlarda Carol bir saat boyunca kendi başına koşuyordu. Junking'den bu kadar çok hoşlanmasına kendi de şaşmaktaydı. Gün boyu kendini rahatlamış hissetmesini sağladığı için hoşuna gidiyordu belki. Belki de bu sayede zinde kaldığı ve bütün benliğini coşkun bir hayatiyet duygusu kapladığı içindi. Veya belki de tek nedeni Jess'in onun için çok fazla önem kazanmış olmasıydı. Onun sevdiği uğraşları Carol da sever olmuştu. Tek bakışına Jokink'in Jess'le birlikteyken olduğu gibi sihirli bir yanı yoktu. Ama bir şey kazandırıyordu. Kendisi üzerine düşünmek için zaman. İlk başlarda tek başına Jokink yaparken Walkman'le müzik dinlerdi Carol. Country, Vivaldi, Japon flüt müziği, Beatles. Ama son zamanlarda Walkman arabada kalır olmuştu. Ve Carol da Jokink sırasında tefekküre dalıyordu. Hayatı üzerine düşünmeye zaman ayırma düşüncesi devrimci bir yenilikti Carol için. Hayatının büyük bölümünde hep bunun tersini yapmıştı. Her boş anını zihnini meşgul edecek bir şeylerle doldurmuştu. Şimdi değişen neydi? Her adımında martı sürülerini dağıtarak koşu yolunda ilerlerken merak etti bunu. İlk değişiklik duygusal hayatının yeni bir soluk kazanmış olmasıydı. Geçmişte iç manzarası tek düze ve kasvetliydi. Öfke, küskünlük, pişmanlık gibi negatif duygulardan oluşmuş daracık bir sıra dağıyla kaplıydı. Bu duyguların çoğu Justin'e yönelmişti. Diğerleri de günlük yaşamda yoluna çıkan insanların hemen hepsini. Çocuklarından başka neredeyse hiç kimse için iyi bir şey düşünmezdi. Bu açıdan aile geleneğini sürdürmüştü. Anasının kızı, anneannesinin torunuydu o. Bunu fark etmesini sağlayan Ernest olmuştu. Hem madem o kadar nefret ediyordu Justin'den, Allah aşkına ne demeye kendini o evlilik zindanına hapsederek anahtarı fırlatıp atma zorunluluğunu hissetmişti ki? Şimdi tam balıkçı iskelesine yaklaşırken birkaç metre ötesinde oynaşan Pasifik dalgalarına o evliliği de atabilirdi pekala. Korkunç bir hata yaptığını biliyordu. Üstelik evlendikten hemen sonra anlamıştı bunu. Ernest'in Allah belasını versin zoruyla kabullendiği gibi onun da önünde herkesinki kadar seçenek vardı. Bu evliliği bitirebilir ya da değiştirmeye çalışabilirdi. İkisini de yapmamayı seçmişti. Hem de şimdi öyle görünüyordu ki kasıtlı olarak seçmişti bunu. Bunların yerine
berbat bir hatanın içinde debelenip durmuştu. Tam da Justin hayatından çıkıp gittiği günün akşamı Norma ile Heather'ın kocasının aslında ona iyilik etmiş olduğunu nasıl ısrarla belirttiğini hatırladı. Doğru söylüyorlardı. Peki ya bu işi kendisi değil de Justin yaptı diye kapıldığı o öfke neydi öyle? Aptallık. Ernest'in o kendini beğenmiş ifadesiyle olayları uzun bir zincir olarak ele alınca kimin kimi terk etmiş olduğu ne fark ederdi ki? Bu evliliğin sona ermesi ikisi için de daha iyi olmuştu işte. Carol son 10 yıldır hiç hissetmediği kadar iyi hissediyordu kendini. Justin de daha iyi görünüyor. Doğru dürüst bir baba olabilmek için o çelimsiz, dokunaklı haliyle elinden geleni yapıyordu. Hatta önceki hafta Jess'le birlikte Mendenico'da hafta sonu tatili yapacakları zaman ikizlere bakmayı bile kabul etmişti. Hiçbir şey sormadan hem de. Ne komik diye düşündü. Hiçbir şeyden kuşkulanmayan Ernest, şimdi Vine'la hayali evliliği için bir şeyler yapma amacıyla canını dişine takmış çalışıyordu onunla birlikte. Kendi hayatındaki durumla yüzleşsin ve bu konuda bir şeyler yapsın. Yani evliliğini ya değiştirsin ya da bitirsin diye nasıl da durup dinlenmeden uğraşıyordu adam. Amma matraka. Ona da Justin'e yapmış olduğunun aynısını yaptığını bir bilse. Ama tabii bu kez onunla. Carol'la saf tutmuştu. Karargâhta onunla birlikte strateji hazırlıyordu. Justin'e vermiş olduğu akılları ona veriyordu. Golden Gate'e vardığında nefes nefeseydi Carol. Yolun sonuna kadar jogging yapmış, köprünün altındaki parmaklıkların en uçtakine dokunmuştu. Ve hiç durmadan geri dönüp Fort Mason'a doğru koşmaya başladı. Rüzgar her zamanki gibi Pasifik'ten esiyordu. Ve rüzgarı arkasına alan Carol, sörfçülerin, balıkçıların, Birmania pagodalarının, Superman uçurtmasının, gözü kara martıların yanından hiç çaba harcamaksızın geçip gitti. Arabasında öğle yemeği niyetine kütür kütür bir elma yedikten sonra Jardins, Kaplan ve Tuttle hukuk bürosunda yolunu tuttu. Burada duş yapıp ortaklarından Julius Jarnes'ın gösterdiği yeni müvekkiliyle görüşmeye hazırlandı. Washington'daki lobicilik işlerinden başını alamayan Bay Jardins, eski bir dostu olan müvekkili Dr. Marshall Strider'la özel olarak ilgilenmesini rica etmişti onda. Carol, sinirlerinin çok bozuk olduğu her halinden anlaşılan müvekkili bekleme odasına arşınlarken gördü. Onu kendi odasına davet ettiğinde derhal girdi Marshall. Bir sandalyenin kenarına ilişti ve söze başladı. "Beni bugün kabul ettiğiniz için teşekkür ederim Bayan Astrid. Bay Jardins'ı yıllardır tanırım. Bana önümüzdeki hafta için randevu vermek istemişti. Ama bu ertelenemeyecek kadar acil bir mesele. Hemen konuya gireceğim. Dün tam 90 bin dolar dolandırıldığımı öğrenmiş bulunuyorum. Bana yardım edebilir misiniz? Ne yapabilirim? Dolandırılmış olmak korkunç bir şeydir. Ve taşıdığınız aciliyet duygusunu tamamen anlıyorum Bay Strider. En baştan başlayalım. İlk önce bilmem gerektiğine inandığınız her şeyi anlatın bana. Ve sonra da olan biteni en ince ayrıntısına kadar gözden geçirelim. Seve seve. Ama önce sözleşmemizin çerçevesini netleştirebilir miyiz? Çerçeve mi Bay Strider? Özür dilerim. Bir analiz terimiydi. Yani başlamadan önce bazı şeyleri netleştirmek istediğimi söylemeye çalışıyordum. Siz bu işle ilgilenecek misiniz? Ücret nedir? Ve bir de gizlilik. Gizlilik benim için son derece önemlidir. Bir önceki gün mektubun sahte olduğunu öğrendiği anda paniğe kapılan Marshall hemen Melvin'i aramıştı. Daha telefon çalarken ani bir karar verdi. Melvin'i istemiyordu. Kendisine daha anlayışlı yaklaşacak, daha enerjik bir avukat istiyordu. Telefonu kapatıp hemen eski hastalarından Bay Jardins'ı aradı. San Francisco'nun önde gelen avukatlarındandı kendisi. Daha sonra sabaha karşı 3 sularında Marshall bu meseleyi mümkün olduğunca sessiz halletmenin şart olduğunu fark etti. Eski bir hastasıyla birlikte yatırım işine girmişti. Birçok eleştiriye maruz kalabilirdi. Bu bile başlı başına kötü bir şeydi. Ama bu şekilde tokatlanmış olduğu için de çok salak hissediyordu kendini. Bu işten ne kadar az insanın haberi olursa o kadar iyi olurdu. Aslında Jardins'ı hiç aramasaydı keşke. Onunla yaptığı terapi yıllar önce sona ermiş olsa bile bu da bir muhakeme hatasıydı işte. Dolayısıyla Bay Jardins'ın onunla ilgilenemeyeceğini öğrendiğinde hissettiği hayal kırıklığı yerini gönül rahatlığına bırakmıştı. Siz bana ihtiyaç duyduğunuz müddetçe bu işle ilgileneceğim Bay Strider. Kastettiğiniz buysa, herhangi bir seyahat planım yok. Ücretim saatte 250 dolardır. Gizliliğe gelince, tıpkı sizin mesleğinizde olduğu gibi burada da tam bir gizlilik söz konusudur. Hatta belki sizde olduğundan bile fazla. Ben Bay Jardins'ı da buna katmak istiyorum. Her şey sadece ikimizin arasında kalmalı. Kabul, buna güvenebilirsiniz Bay Strider. Şimdi başlayabiliriz. Hala sandalyenin kenarında öne eğilerek oturmakta olan Marshall bütün hikayeyi anlattı Carol'a. tek bir ayrıntıyı bile atlamadı. Meslek ahlakıyla ilgili kaygısı hariç tabii. Her şeyi Carol'la paylaşmanın ne kadar rahatlatıcı olduğunu ve daha şimdiden ona nasıl da güvendiğini belirtmeyi de unutmadı. Doktor Strider, bu kadar açık kalpli olmanız çok güzel. Böylesine acı verici ayrıntıları anlatmanın kolay olmadığını biliyorum. Devam etmeden önce bir şey soracağım size. Bunun bir armağan değil, yatırım. Bay Macondo'nun da eski hastanız olduğunu bir kereden fazla, hem de üstüne basa basa belirtmeniz dikkatimi çekti. Bu davranışınızla ilgili bir soru işareti mi var kafanızda? Burada meslek ahlakını kastediyorum tabii. Benim kafamda soru işareti yok. Ben yüz kızartıcı bir şey yapmadım. Ama buna dikkat çekmekte haklısınız. Başkalarının diline dolanabilir bu konu. Çalıştığım sahada etik davranışa ilişkin profesyonel standartların savunulması konusunda sesini çok duyurmuş biriyim. Eyalet Tıbbi Etik Kurulu'nda görevli olduğum gibi profesyonel etik konusunda çalışan bir psikanalist ekibinin de başında bulunuyorum. Dolayısıyla bu gibi konularda hassas bir konumdayım. Davranışlarımın yüz kızartıcı olmaması yeterli değil, yüz kızartıcı görünmemeleri de gerekir. Yoğun bir şekilde terlemekte olan Marshall mendilini çıkarıp alnını kuruladı. Lütfen anlayın beni. Ve bu gerçek, paranoya değil, rakiplerim ve düşmanlarım var. Yaptığım ufacık bir şeyi yanlış yorumlamaya fazlasıyla teşne insanlar bunlar. Vahmımı görmekten mutluluk duyacak insanlar. O halde dedi Carol, gözünün önündeki notlardan kaldırarak bir daha sorayım. Terapist hasta arasındaki para ilişkisinin sınırlarını aşmış olabileceğiniz konusunda kişisel olarak hiçbir kuşku taşımadığınızdan emin misiniz? Marshall alnını silmeyi bırakıp avukatına baktı. Hem de hayretle. Kadın bu konuları gayet iyi biliyordu besbelli. Geriye baktığımda başka türlü davranmış olmayı tercih edeceğimi söylememe gerek yok. Bu konularda genellikle yaptığım gibi ince eleyip sık dokunmuş olmayı tercih ederdim. Hastalarla ya da eski hastalarla birlikte asla kişisel olarak yatırım yapmayacağımı söylemiş olmayı tercih ederdim. Şimdi ilk kez farkına varıyorum ki bu kurallar sadece hastayı değil, terapisti de korumak içinmiş. Bu rakipler ya da düşmanlar çok önemli bir, yani çok mu önemliler sizin için? Ne demek istediğinizi tam anlayamadım. Evet,